Kitabın adı Yeryüzünün Lanetlileri, yazarı Frantz Fanon, 16. ayrım. Bu ilginç deneyimleri başarıyla yapabildiğimiz, insanların devrimci haline gelişini gözlediğimiz bölgelerde, köylüler işe ne kadar akıl katılırsa o kadar zevk alınacağı düşüncesini çok açık bir şekilde kavradı. Kitlelerin, çalışmanın yalnızca enerji boşaltımı ve bazı kasların çalışması olmadığını, İnsanların kasları ve terlerinin yanı sıra beyin ve yüreklerini de kullanarak daha fazla çalışabildiğini kavramasını sağladık. Eski ticaret yollarının dışında tutulan kurtarılmış bölgelerde üretimi değiştirmek zorundaydık. Eskiden üretim kentlere ve dış satıma yönelikti. Üretimi halkın ve Ulusal Kurtuluş Ordusu birliklerinin tüketim gereksinimlerini karşılayacak şekilde düzenledik. Mercimek üretimini 4 katı artırdık ve kömür işlenmesini düzenledik. Bu koordinasyon PLN tarafından karara bağlandı ve iletişim sistemini de onlar kurdu. Büyük Batı üniversitelerinden gelen teknisyenlerimiz ya da planlayıcılarımız yoktu. Fakat bu kurtarılmış bölgelerde günlük oran 3200 kalori gibi inanılmaz bir rakama ulaştı. Halk bununla yetinmedi. Kendilerine kurumsal sorular sormaya başladılar. Örneğin, binlerce ton portakal her yıl yurt dışına ihraç edilirken, Kurtuluş Savaşı'ndan önce neden bazı bölgeler portakalı hiç tanımamıştı? Avrupalılar milyonlarcasını yerken neden birçok Cezayirli üzüm nedir bilmiyordu? Bugün halk kendisine ait olanları bilmektedir. Cezayir halkı bugün toprağın ve ülkesinin madenlerinin tek sahibi olduğunu bilmektedir. Bazı insanlar FLN'nin bu hakkın gasp edilmesine ve ilkeler üzerinde herhangi bir uzlaşmaya hoşgörü göstermeme kararını anlamıyorsa, Cezayir halkının bugün yetişkin, sorumluluk sahibi ve sorumluluklarının tam olarak bilincinde bir halk olduğunu hatırlamalıdır. Kısacası Cezayirliler mülkiyet sahibi bir halktır. Konuyu aydınlatmak için Cezayir örneğini vermemizin nedeni, kendi halkımızı övmek değil, yalnızca kendilerinin bilincine varmaya giden yolda savaşın oynadığı önemli rolü göstermektir. Diğer halkların da aynı sonuca farklı yollarla vardıkları açıktır. Bugün Cezayir'de göç gösterisinin kaçınılmaz olduğunu biliyoruz. Fakat diğer ülkelerde siyasal eylem ve partinin üstlendiği bilinçlendirme çalışması yoluyla aynı sonuçlara ulaşılmıştır. Cezayir'de kitlelerin karşılarındaki sorunlara eşit olduğunu kavramıştık. Az gelişmiş bir ülkede yaşadığımız deneyimler önemli olanın 300 kişinin bir plan oluşturup uygulamaya karar vermesi değil, 2-3 katı daha uzun zaman alsa bile tüm halkın planlayıp karar alması olduğunu kanıtlamıştır. Doğrusu, açıklamaların aldığı zaman işçiye insan gibi muamele etmekle kaybedilen zaman planın uygulanmasında yakalanacaktır. Halk nereye ve neden gittiklerini bilmelidir. Politikacılar halkın bilinç düzeyi kusursuz olmaktan uzak, ilkel ve bulanık kaldığı takdirde geleceğin kapalı bir kitap gibi kalacağı gerçeğini gözden uzak tutmamalıdır. Biz Afrikalı politikacılar halkımızın durumu hakkında net düşüncelere sahip olmalıyız. Fakat bu düşünce netliği diyalektik olmalıdır. Tüm halkın uyanışı hemen tüm boyutlarıyla ortaya çıkmayacaktır. Birinci olarak çünkü iletişim araçları gelişmeye yeni başlamaktadır. İkinci olarak zaman çubuğu artık o anı ya da bir sonraki hasadı göstermemeli, tüm dünyayı kapsamalıdır. Son olarak sömürge egemenliğinin halkın bilincine kazıdığı cesaretsizlik hala görülmektedir. Fakat ülkenin başka bir ülke tarafından maddi ve manevi egemenlik altına alınmasının mirası olan bu zayıflığın yenilmesinin hiçbir hükümetin kaçınamayacağı bir gereklilik olduğu gerçeğini de görmezden gelmemeliyiz. Sömürge rejimi altındaki çalışmayı örnek olarak alalım. Sömürgeci yerlinin yavaşladığından yakınır sürekli. Bugün bağımsızlığına kavuşmuş bazı ülkelerde yönetici sınıfların aynı yakınmada bulunduklarını duyuyoruz. Sömürgeci yerlinin coşkulu olmasını istiyordu. En ince yabancılaştırma yöntemleriyle köleyi işlediği toprağın kendisine ait olduğuna, sağlığını kaybettiği madenlerin de onun olduğuna ikna etmek istiyordu. Sömürgeci, kölelerin can çekişmesiyle zengin olduğunu unutuyordu. Aslında sömürgeci köleye, "Ben zenginleşeyim de sen istersen öl," diyordu. "Bugün biz daha farklı davranmalıyız. Halka ülke zenginleşsin de sen istersen öl dememeliyiz. Ulusal gelirin artmasını ve yararsız hatta zararlı bazı ürünlerin ithalinin azalmasını istiyorsak, tarımsal üretimi artırmak ve okumaz yazmazlığın üstesinden gelmek istiyorsak, ne yapacağımızı açıklamak zorundayız. Halk neler yapıldığını anlamalıdır. Yani tabanda her şeyden haberi olan bir çekirdek yaratma gereği yeniden ortaya çıkar. Aslında çoğunlukla ulusal örgütleri tepede ve her zaman başkentte kurmakla yetiniriz. Kadınlar Birliği, Gençler Federasyonu, sendikalar ve benzeri. Fakat başkentteki büronun ardında neler olduğunu araştırma zahmetine katlanırsanız, iç odaya girdiğiniz takdirde odanın boşluğundan şok geçirirsiniz. Bir temel olmalıdır. İçeriği ve yaşamı destekleyen hücreler olmalıdır. Kitleler toplanabilmeli, tartışabilmeli, öneri yapabilmeli ve direktif alabilmelidir. Yurttaşlar konuşabilmeli, kendini ifade edebilmeli ve yeni düşünceler öne sürebilmelidir. Şube ve komite toplantıları ayine benzer. İnsanlara dinleme ve konuşma hakkı verilen ayrıcalıklı olanaklardır. Her toplantıda beyin katılımını artırır ve göz manzaranın insan onuruyla ilgisini daha fazla keşfeder. Az gelişmiş ülkelerde gençlerin büyük kısmı hükümete çözümlemesi gereken özgül sorunlar yaratır. Aylak ve çoğunlukla okuması yazması olmayan kentlerde gençler her tür birliği bozucu etkilere açıktır. Sanayi ülkeleri az gelişmiş ülke gençliğine çoğunlukla geçmişlerini önerir. Normal olarak belirli bir toplumda insanların akılsal ve maddi düzeyiyle toplumun kendisi için yarattığı zevkler arasında bir türdeşlik vardır. Fakat az gelişmiş ülkelerde gençlere kapitalist ülkelerin gençlerine yönelik boş zaman olanakları sunulur. Polisiye romanlar, paralı makineler, seks resimleri, pornografik yayınlar, 16 yaşın altındakilere yasaklanmış filmler ve hepsinin ötesinde de alkol. Batıda aile ortamı, eğitimin etkileri ve işçi sınıfının görece yüksek yaşam standardı, geçmişin bu zararlı etkilerine karşı az çok etkin bir koruma oluşturur. Fakat akılsal gelişimin eşitsiz olduğu, iki dünya arasındaki şiddetli ayrımın eski gelenekleri sarstığı bir Afrika ülkesinde genç Afrikalılar Batı kültürünün insafına kalmıştır. Ailesi bu kültürün saldırılarıyla karşılaştıklarında çoğunlukla yetersiz kalır. Bu alanda hükümetin görevi bir filtre görevi görmektir. Fakat az gelişmiş ülkelerdeki gençlik komiserliği, rollerini çoğunlukla gelişmiş ülkelerdeki gençlik örgütlerinin rolü gibi düşünme hatasına düşerler. Ruhu güçlendirmekten, bedeni geliştirmekten ve sporcu özelliklerin yaratılmasından söz ederler. Bu kavramların da farkında olmaları gerekir elbette. Az gelişmiş bir ülkenin gençleri her şeyden önce aylaktır. Onlar için uğraşılar bulunması gerekir. Bu nedenle Gençlik Komiserliği pratik nedenlerle Çalışma Bakanlığı'na bağlanmalıdır. Az gelişmiş bir ülkede birincil öneme sahip Çalışma Bakanlığı, az gelişmiş ülkelerin diğer bir gereği olan Planlama Bakanlığı ile işbirliği içinde çalışır. Afrikalı gençler spor stadyumlarına değil, tarla ve okullara gönderilmelidir. Stadyumlar şehirlerde dikilmiş yerler değil, genç insanların ekeceği ve ulusa vereceği tarlaların ortasında açık alanlar olmalıdır. Kapitalist spor anlayışı, az gelişmiş ülkenin spor anlayışından temel olarak farklıdır. Afrikalı politikacı, sporcu olmaya değil, oyunu da iyi oynayan tam bilinçli insanlar olmaya çalışmalıdır. Oyunlar ulusal yaşamla bütünleşmiş değilse ve tam bilinçli bir insan değil ulusal sporcu olmuşsanız, sporun profesyonellik ve ticarilikle yozlaştığını hemen görürsünüz. Spor, kentlerdeki burjuvazinin boş zamanını geçireceği bir araç olmamalıdır. Önümüzdeki en büyük görev ülkemize her an neler olduğunu kavramaktır. Kahraman aramamalıyız. Bu başka bir lider yaratmak olur. İnsanları uyandırmalı, beyinlerini geliştirmeli, içlerini düşüncelerle doldurmalı, onları değiştirmeli ve insan haline getirmeliyiz. Saplantımıza, bütün Afrikalı politikacılarla paylaşmak istediğimiz saplantımıza bir kez daha geri dönüyoruz. Bilgi edinme çabası, tarihsel karanlığından arınmış ve aydınlanmış çalışma gereği. Az gelişmiş bir ülkede sorumlu bir konumda olmak, her şeyin sonunda kitlelerin eğitimine, düşünce düzeyinin yükselmesine ve siyasal eğitime bağlı olduğunu bilmektir. Aslında çoğu zaman yüzeysellikle kitleleri siyasal olarak eğitmenin zaman zaman uzun bir siyasal bir nutuk çekmek olduğuna inanırız. Liderin ya da adamlarından birinin tumturaklı bir ses tonuyla onlar için günün baş olayının kitleleri siyasal olarak eğitme görevini yerine getirmek olduğu konusunda konuşmalarının yeterli olduğunu düşünürüz. Şimdi ise siyasal eğitim, bilinçlendirmek, uyandırmak ve zekalarının uyanışına olanak sağlamak anlamına gelir. Sezian dediği gibi siyasal eğitim ruhlarımızı keşfetmektir. Kitleleri siyasal olarak eğitmek, siyasal bir konuşma yapmak anlamına gelmez, gelemez. Kitlelere hiç durmadan, tutkuyla her şeyin onlara bağlı olduğunu, gerilemenin onların sorumluluğunda olduğunu ve ileri gitmemizin de onlara bağlı olduğunu, evrenin yaratıcısı gibi bir şeyin olmadığını, her şeyin sorumluluğunu üstüne alacak ünlü bir kişinin olmadığını ve sihirli ellerin yalnızca halkın elleri olduğunu öğretmeye çalışmak anlamına gelir. Bütün bunları uygulayabilmek için, halkı bilinçlendirmek için aşırı merkezsizleşme olması gerektiğini sürekli söyleriz. Aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağı hareket yalnızca şekilcilik kaygısıyla değil, fakat aynı zamanda bu ilkenin kurtuluşun güvencesi olduğuna saygı göstermek için şaşmaz bir ilkedir. Yukarıya dinamizmini veren ve diyalektik olarak ileriye sıçramasını sağlayan da aşağısıdır. Biz Cezayirliler bir kez daha bu gerçekleri kavramakta hızlı davrandık. Çünkü tanınmış her devletin başındaki hükümet üyelerinin böyle bir kurtuluş görevini kendine mal etme fırsatı olmadı. Çünkü Cezayir'de savaşan sıradan halktı ve halk kahramanca ve zor günlük savaşımları olmadan yukarısının çökebileceğini biliyordu. Ve aynı şekilde bir baş ve lider olmaksızın tabanın tutarsızlık ve anarşiye saplanacağını biliyordu. Yukarısı gücünü ve değerini halkın savaştaki varlığından alır. Doruğu kendisi için yaratan halktır. Halka hoşgörü gösteren doruk değil. Kitleler hükümetin ve partinin kendi hizmetinde olduğunu bilmelidir. Her şeyi hak eden bir halk, diğer bir deyişle onurunun bilincinde olan bir halk, bu gerçekleri asla unutmayan bir halktır. Sömürge işgali sırasında halka onurun galebe çalması için yaşamlarını feda etmeleri gerektiği söylendi. Fakat Afrika halkları onurlarını tehdit edenin yalnızca işgalci güç olmadığını hemen anladılar. Afrika halkları onurlarının ve egemenliklerinin birbirine eşdeğer olduğunu ve onuruyla yaşayan özgür bir halkın egemen bir halk olduğunu hemen anladılar. Afrika halklarının çocuksu ya da zayıf olduğunu göstermenin bir yararı yoktur. Bir parti ya da bir hükümet layık olduğu halkı yönetir ya da bir halk layık olduğu hükümete sahip olur. Bazı bölgelerde pratik deneyimler bu bakış açısını doğruluyor. Bazen toplantılarda militanlar dogmatik formüller kullanır. Ayrımların kendiliğindenliğinin ve aşırı basitleştirilmesinin tehlikeli bir biçimde birleşerek aklı yendiği bu kestirme yolun seçilmesi sık sık görülür. Bir militanda bu sorumluluktan kaçınmayı gözlemlediğimiz zaman ona yanıldığını söylemek yeterli değildir. Onu sorumluluğa hazır hale getirmeli, mantık zincirini izlemesi için cesaretlendirmeli ve böyle bir basitleştirmenin çoğu zaman şok edici, insanlık dışı ve uzun vadede kısır niteliğini görmesini sağlamalıyız. Kimse ne lider ne de taban gerçeği kendisine saklayamaz. Yerel tutumlarda gerçeği aramak kolektif bir olaydır. Bazıları deneyim açısından daha zengindir ve düşüncelerini daha hızlı bir şekilde işler. Ayrıca geçmişle bağları daha fazladır. Fakat halkı ezmekten kaçınmaları gerekir. Çünkü alınan kararın başarısı tüm halkın koordineli, bilinçli çabasına bağlıdır. Kimse cezalandırılmaktan kaçamaz. Herkes zalimce öldürülecek ya da işkence görecektir ve bağımsız bir ulus uğruna herkes aç kalacak ve sıkıntılara katlanacaktır. Kolektif mücadele tabanda kolektif sorumluluğu, tepede bilinçli sorumluluğu gerektirir. Evet, herkes savaşta halkın iyiliği için uzlaşmak zorunda kalacaktır. Kimsenin elleri temiz değildir. Masum ya da seyirci kimse yok. Hepimizin elleri kirli, hepimiz ellerimizi ülkemizin bataklıklarında ve beyinlerimizin korkunç boşluğunda kirlettik. Her seyirci ya korkak ya da haindir. Hareketin başındakilerin görevi kitleleri arkalarına almaktır. İttifak, uyanıklık ve yerine getirilmesi gereken görevin kavranması, kısacası ne kadar ilkel olsa da zeki bir tavır gerektirir. Halka ne büyü yapmalı ne de duygusallık yaratmalıyız. Ancak halkın arasından gelen devrimci seçkinlerin yönettiği az gelişmiş ülkeler bugün kitlelerin tarih sahnesine çıkışını sağlayabilir. Fakat bir kez daha belirtelim, ulusal bir burjuvazinin ve ayrıcalıklı bir kastın ortaya çıkışına kuvvetle ve kararlı bir şekilde karşı çıkmak kesinlikle gereklidir. Kitleleri siyasal olarak eğitmek, her yurttaşa ulusun bütünlüğünün bir gerçeklik olduğunu göstermektir. Ulusun tarihini her yurttaşın kişisel deneyimlerinin bir parçası kılmaktır. Başkan Sekou Touheyin, 2. Afrikalı Yazarlar Kongresi'ne yolladığı mesajda değindiği gibi, düşünce alanında insan dünyanın beyni olduğunu iddia edebilir. Fakat her eylemin ruhsal ve fiziksel varlığı etkilediği gerçek yaşamda dünya her zaman insanlığın beynidir. Çünkü tüm güçleri ve düşüncenin birliğini, dinamik gelişme ve ilerleme güçlerini bu düzeyde bulabilirsiniz. Enerjilerin birleştiği ve insanın akılsal değerlerinin sonunda bir araya geldiği yer burasıdır. Kişisel deneyim, ulusal olduğu ve ulusal varoluş zincirinde bir halka olduğu için sınırlı ve önemsiz ve bireysel olmaktan çıkar. Ulus ve dünya gerçekliğine açılır. Silahlı mücadele döneminde tüm savaşçıların ulus hazinesini elinde tutması gibi ulusal inşa döneminde de tüm yurttaşlar gerçek, günlük faaliyetlerinde kendilerini tüm ulusla özdeşleştirmeye, ulusun sürekli diyalektik gerçeğini yeniden yaratmaya ve insanın zaferini dilemeye devam eder. Bir köprünün yapımı bu yapımda çalışan insanların bilincini artırmıyorsa, o halde bu köprü yapılmamalı, yurttaşlar nehir kenarında yüzmeye ya da kayığa binmeye devam etmelidir. Köprü tepeden paraşütle indirilmez, toplumsal sahneye damdan düşer gibi inmemeli, tam tersine, yurttaşların kas ve beyinlerinden kaynaklanmalıdır. Elbette mühendis ve mimarlara, bazen tamamen yabancı mühendis ve mimarlara gereksinim olacaktır. Fakat yerel parti liderleri her zaman iş başında olmalı ki yeni teknikleri yurttaşın beyinsel çöllerine taşısın. Köprü bütün ve parça olarak kavransın. Köprünün sorumluluğunu yurttaşlar üstlensin. Bu şekilde ancak bu şekilde her şey mümkün olabilir. Kendisine ulusal hükümet diyen bir hükümet, ulusun bütünlüğünün sorumluluğunu almalıdır. Ve az gelişmiş bir ülkede gençler, en önemli kesimlerden birini temsil eder. Gençlerin bilinç düzeyi yükseltilmelidir. Onların aydınlanmaya gereksinimleri vardır. Ulusun gençleri arasında bilinç yükseltme görevi yürütülmüşse ve Ulusal Gençler Birliği onları ulusla bütünleştirme görevini yerine getirmişse, Latin Amerika Cumhuriyetlerini tehdit eden ve geleceklerini şimdiden karartan hatalardan kaçınılmalıdır. Bir ordu her zaman bir savaş okulu değildir. Daha çok bir sivil ve siyasal eğitim okuludur. Yetişkin ulusun askeri yalnızca paralı bir asker değil, silahlı ulusu savunan bir yurttaştır. Bu nedenle askerin, komutanının, parantez içinde, prestiji ne kadar yüksek olursa olsun değil, ülkenin hizmetinde olduğunu bilmesi çok önemlidir. Ulusal bilinç düzeyini yükseltmek ve ulusal birliği sağlamak için ulusal askeri ve sivil hizmetten yararlanmalıyız. Az gelişmiş bir ülkede halkı harekete geçirmek için mümkün olduğunca hızlı bir şekilde çaba gösterilmelidir. Erkeğin kadından üstünlüğünü kutsal sayan feodal geleneğin sürdürülmesi tehlikesine karşı önlem alınmalıdır. Kadınlar yalnızca anayasa maddelerinde değil, günlük yaşamda da, yani fabrikada, okulda ve parlamentoda erkeklerle eşit olmalıdır. Batı ülkelerinde erkekler kışlalara kapatılmışsa, bunun her zaman en iyi uygulama olduğunu söyleyemeyiz. Askere alınanların ille de militarize olması gerekmez. Ulusal hizmet sivil ya da askeri olabilir ve her durumda bütün özürlü olmayan yurttaşların, ulusal ve toplumsal özgürlüklerin savunulması için her an savaş birliğine girebilecek durumda olması tavsiye edilebilir. Asker iş gücünü kullanarak büyük ölçekli kamu işlerini yapmak da mümkündür. Böylece bakımsız bölgeler uyandırılır ve çok sayıda yurttaş ülkenin gereksinimlerinin farkına varır. Ordunun er geç kendisini aylak ve misyonsuz bularak politikaya girecek ve hükümeti tehdit edecek özerk bir yapıya dönüşmemesi için dikkat edilmelidir. Salon generalleri darbe rüyaları kurar. Bu tehlikeden kaçınmanın tek yolu, orduyu siyasal olarak eğitmek, diğer bir deyişle millileştirmektir. Aynı şekilde diğer bir acil görevde milisleri artırmaktır. Savaş olduğu takdirde tüm ulusun savaşır ve çalışır. Milislerin içinde hiçbir profesyonel asker olmamalı ve sürekli subayların sayısı minimum düzeyde olmalıdır. Birinci olarak, çünkü subaylar çoğunlukla üniversitelilerden seçilir ve onlar da başka yerlerde çok daha yararlı olurlar. Bir mühendis ülkesine bir subaydan 1000 kez daha yararlı olur. İkinci olarak, çünkü kast ruhunun belirgin hale gelmesinden kaçınılmalıdır. Daha önceki sayfalarda ulusalcılığın, halkın ezenlere karşı ayağa kalkmasını sağlayan bu muhteşem şarkının bağımsızlığın ilan edildiği gün birdenbire durduğunu, tökezlediğini ve giderek öldüğünü görmüştük. Ulusalcılık ne siyasal bir doktrin ne de bir programdır. Ülkenin gerilikten kurtulması gerçekten isteniyorsa, ulusal bilinçten siyasal ve toplumsal bilinçlere doğru hızlı bir adım atılması gerekir. Devrimci liderlerin yazdığı ve kitlelerin coşkuyla ve tam olarak anlayarak aldığı program dışında ulus diye bir şey yoktur. Ulusun çabasını az gelişmiş ülkelerin genel çerçevesine sürekli olarak uydurmak gerekir. Açlığa, cahilliğe, yoksulluğa ve bilinçsizliğe karşı savaş hattı erkek ve kadınların kaslarında ve akıllarında her zaman yer almalıdır. Kitlelerin çalışması ve yüzyıllardır onları geçmişin başarılarına ulaşmaktan alıkoyan kötülüklerin üstesinden gelme isteği, az gelişmiş halkların çalışma ve isteğine aşılanmalıdır. Az gelişmiş insanlık düzeyinde bir tür kolektif çaba, bir tür ortak yazgı vardır. Üçüncü dünyayı ilgilendiren haberler, Kral Baudouin'in evliliği ya da İtalyan yönetici sınıfların skandalları değildir. Duymak istediğimiz haberler, Arjantinlilerin ya da Burmalıların cahilliğin ya da liderlerinin diktatörlük eğilimlerinin üstesinden gelmek için yaşadıkları deneyimlerdir. Bunlar bizi güçlendirir, bize bir şeyler öğretir ve etkinliğimizi 10 katı artırır. Gördüğümüz gibi, halkı siyasal ve toplumsal olarak gerçekten özgürleştirmek isteyen bir hükümet için program şarttır. Ekonomik bir program olmalıdır. Zenginliğin dağılımı ve toplumsal ilişkilerle ilgili bir doktrin de olmalıdır. Bir insan ve insanlığın geleceği kavramı olmalıdır. Yani hiçbir demagojik formül ve eski işgalci güçle yürütülen hiçbir danışıklı dövüş bu programın yerini alamaz. Önce uyanan, fakat çok geçmeden bilinçlenen yeni halklar bu programı ısrarla isteyecektir. Afrika halkı ve bütün az gelişmiş halklar, yaygın inancın aksine toplumsal ve siyasal bilinci hızla inşa ederler. Tehlikeli olan, ulusalcılık aşamasından önce toplumsal bilinç aşamasına ulaşmalarıdır. Bu olursa, az gelişmiş ülkelerde çoğunlukla ilkel kabilecilikle ittifak kuran şiddetli toplumsal adalet talepleri görürüz. Az gelişmiş halklar, açlık çeken yaratıklar olarak davranır. Bu demektir ki, Afrika'da iyi vakit geçirenlerin sonu yakındır. Hükümetleri onların varlığını sonsuza dek uzatamaz. Kitlelere yiyecek olarak yalnızca ulusalcılık sağlayan bir burjuvazi görevlerini yerine getiremez. Fakat ulusalcılık yeterince açık bir şekilde ortaya konmaz. Çok hızlı bir şekilde toplumsal ve siyasal gereksinimlerin bilincine vararak zenginleştirilip, derinleştirilmezse çıkmaza saplanıp kalır. Az gelişmiş ülkelerin burjuva liderleri ulusal bilinci kısır şekilciliğe hapseder. Ancak halk büyük bir katılımla aydınlanma çalışmasına girdiği zaman bu bilinç şekillenebilir. O zaman bayrak ve hükümetin bulunduğu saray ulusun simgeleri olmaktan çıkar. Ulus bu parlak, boş kabukları terk eder, yaşam ve dinamik güç bulduğu kıra çekilir. Ulusun canlı ifadesi tüm halkın hareketli bilincidir. Erkek ve kadınların ortak aydınlanmış eylemidir. Yazgının kolektif olarak oluşturulması, tarihsel ölçekte sorumluluk yüklenmedir. Yoksa anarşi, baskı ve kabile partileriyle federalizmin ortaya çıkışı görülür. Ulusal hükümet, ulusal olmak istiyorsa halk tarafından ve halk için, kast dışılar için ve kast dışılar tarafından yönetmelidir. Fakat ne kadar değerli olursa olsun, hiçbir lider halk iradesinin yerine geçemez. Ulusal hükümet, uluslararası prestijini düşünmeden önce tüm yurttaşlara onurlarını geri vermeli, beyinlerini doldurmalı, insanca şeyler göstermeli ve insani bir gelecek yaratmalıdır. Çünkü bilinçli ve bağımsız insanlar orada olacaktır. 16. ayrımın sonu. Sayfa 154. Devamı 17. ayrımda.